Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında iktidarlar için erken seçim tartışmalarının konuşulmaya başlamasının bile ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu anlatmaya çalıştım ve özellikle iktidar ortağınız askıda ekmek kampanyası başlatmış ve bunu liderinin ağzından duyurmuşsa işiniz daha da zor diyerek bir parça geçmişten hatırlatmalarla artık Erdoğan sonrasının da AKP içinde tartışılmaya başladığının işaretlerinden söz ettik. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazeteleri konuşacağız. Hemen Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan diğer dostları da davet edecekler. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım. Çağrımı hemen yaptım. Şu dakika itibariyle herkesi davet ettik. Gelin gazeteleri konuşalım diye. Ha, gazetelerde bir şey olduğu için değil ama en azından Türkiye'de hala basılan gazeteler neleri yazıyormuş gibi yapıyor, en azından onları konuşmamız lazım. Çünkü köşe yazılarında yer alan ifadelerin bir takım, bazıları en azından, konuşulmaya muhtaç, anlatılmaya muhtaç. Bir yandan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarla, daha doğrusu açıklama değil de tek bir fotoğrafın eşliğinde tartışılan o kopartılan büyük yaygaranın ne anlama geldiği, iktidar partisinin yandaşları, medyaya yerleştirdiği unsurlar bunu tartışmaya devam ediyor. Tam tahmin ettiğimiz gibi daha da yapacaklar. Bu böyle kalmayacak tabii ki. Çünkü onların işine geliyor. Öte yandan mesela bir parça daha gazetecilik açısından daha net baktıklarını düşündüğümüz diğer gazeteler, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdalar ama en azından şu askıda ekmek kampanyası bence hakikaten üzerinde konuşulmaya çok muhtaç bir şey. Gerçekten bakın, bunun sonradan anlayacağız biz manasını. Mesela Bahçeli'den herkes hani erken seçim olacaksa bunun işaretini Bahçeli verecektir diye bekliyor, biliyorsunuz. Geçen hafta konuştu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Dün Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi lideri, bu konuda konuştu. Ahmet Davutoğlu her gün sabahtan akşama kadar hatırlatacağız dedi. Ama bu unsurun üzerinde durmuyorlar. Bence büyük hata. Aslında o işaret fişeği çoktan çakılmış durum. Doğrusunu isterseniz. Öte yandan yayın arasında çok fazla sayıda mail gelmiş. İnsanlar şunu söylüyorlar. Yani Erdoğan sonrasının tartışıldığını söylemek için biraz erken değil mi? Hayır. Bunu bir parça kulis koklayan, koklamayı bilen gazeteci olarak söylüyorum size. Hayır. Partinin içinde bu artık açıkça tartışılıyor. Zamanında Özal'dan sonra da tartışıldığı gibi. Hani Anavatan Partisi bundan sonra nasıl gidecek? Çünkü çok büyük bir destekle iktidara gelmiş. 18 yıldır tek başına iktidarını öyle ya da böyle korumuş bir partiden bahsediyoruz. Ama şu dakika itibariyle AKP özellikle hukuk açısından yarattığı skandal diye niteleyebileceğimiz pek çok gerekçeyle artık tartışılır durumda. Yani insanlar iktidarın devamı için Erdoğan politikalarının en azından biraz yumuşamasını falan tartışmıyorlar artık. Partinin önemli insanları için de geçerli bunlar. Bir parça onları konuşacağız. Yayın arasında bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü gazeteciliğin temel unsurlarından bir tanesidir fikri takip unsuru. Dün konuşmuştun, söylemiştin, yayın sırasında da hatırlatmıştın. İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde dün bir duruşma vardı. Çiğdem Toker orada T3 Vakfı'nın kendisine açtığı 80 bin liralık tazminat davasına katılmıştı. Ne oldu o diye soruyor pek çok izleyici. Şu oldu, 18 Şubat'a ertelendi 2021 yılına, önümüzdeki seneye. Çok normal bu erteleme. Şimdi tanık dinlenecek, tanığın sözlerine karşı bir takım yeni savunmalar oluşturulacak falan ama dün orada Çiğdem'in yaptığı savunmayı eğer sosyal medya üzerinden izlediyseniz aslında davanın açılış gerekçesinin ne kadar tırnak içinde tırık olduğunu gösteriyor zaten. Burada kendi üzerine atılmaya çalışılan suçun aslında dava dilekçesinin içinde bile yer almadığını çok net bir şekilde anlatmış Çiğdem. Yazıp çizdiğinin ne olduğunu bilen iyi bir gazetecinin söyleyebileceği sözlerle anlatmış durumda. Öte yandan mesela en çok sorulan soru yayın arasında, ya bunun bir parça siz de yapabilirsiniz aslında ama doğru, sabah burada konuşuluyor ve sen de konuşuyorsun, o zaman söyle bize kardeşim gibi bir mantıkla da yaklaşıyor insanlar. Haksız da değiller. Şu vaka sayıları açıklanacak diye, hasta sayısı değil vaka sayıları, ama dün açıklandı, baktık biz hiçbir değişiklik göremedik. Size değil, bize değil. Gülüyorsun, bizle alakası yok. Dünya Sağlık Örgütü'ne. Yani bizi eşek yerine koymaya devam. Ne demişti Sağlık Bakanımız? Şeffaflık prensibi gereğince biz onları açıklamadık. Nasıl bir şeffaflıksa bu? Saklayarak gerçekleşecek bir şeffaflıktan bahsediyoruz. Hakikaten çok acayip bir şey bu ya. Çok acayip bir şey. Yani insanlara öyle şeyler anlatılıyor ki sizle bir alakası yok deyip sürekli kapatılıyor. Bugün duvardaki köşesinde sevgili Murat Sevinç de aynı şeyi anlatıyor. Ya insanım ben, eşek değilim kardeşim. Bana ne vermek istiyorsanız onu veriyorsunuz siz. Ama benim öğrenmek istediklerim var. Ne yapılıyorsa ben onu bilmek istiyorum. Eşek yerine konmak istemiyorum diye bir yazı yazmış. Son derece iyi bir yazı. Ayhan Bilgen'le ilgili bir yazı. Okumanızı tavsiye ederim özellikle. Çok böyle hani dumanı üzerinde bir yazı. O özellikle bugünün tavsiye edeceğim yazılarından bir tanesi. Diğeri birazdan göreceğiz. Necati Doğru'nun yazısı üzerinden Sözcü Gazetesi'nde bir manşet var. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Enis Berberoğlu kararında hani Anayasa Mahkemesi kim olan Anayasa Mahkemesi diye özetleyebileceğimiz tavrı gösteren kişi. Onunla ilgili bir döküm yapmış ama hatırlatmakta ve emeğe saygı göstermekte fayda var. Biz dün Barış Terkoğlu'nun yazısından zaten benzer örnekleri görmüştük. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne dürüst, bizi eşek yerine koyan bir iktidar var. Bilmiyorum artık, işte siz düşünün. Bütün bunlar aslında gerekçe. Onun dışında mesela Bir Gün Gazetesi'nde Yalçın'ın yazısı bugün son derece önemli. Vergi sorgulaması bizim hayatımızda ne işe yarar? Son derece önemli bir yazı. İnsansan, yurttaş olarak görüyorsan kendini, vergini sorgulamalısın kardeşim. Ve devlet bizden vergi topluyorsa vergiyi nasıl dağıttığını da açıklamalı. O tabloları biz de görmeliyiz diye özetleyebileceğimiz bir yazı. Son derece önemli. Günün diğer önemli yazılarından bir tanesi. Ama özetle hepsinin anlatmaya çalıştığı şey demokrasi hatırlatması. Demokrasi de yurttaş, devletin daha altında bir unsur değildir. Devleti oluşturan yurttaştır ve eşit yurttaşlık felsefesi üzerinden insanlar sorgulama hakkına sahiptirler. Biz bu hakkımızı kullanabilecek miyiz, kullanamayacak mıyız? Anlatılacak şey bu. Onun dışında gazetelerde ne var? Hadi başlayalım, ben size biraz kervan yolda düzülür mantığıyla üzerinden geçerek anlatmaya çalışayım. Gazeteler neleri yazmış, neleri yazamamış, yazar gibi etrafından dolaşmış falan. Yeni Şafak'ta saçmalamanın dibi var, başyazar. Ya öyle bir başyazar bulmuşlar ki yemin ediyorum yani yok böyle bir şey ya. Yayın arasında Metin Külünk'ün sizinle paylaştığım o sözlerine ilişkin, paylaştığı tweet'e ilişkin çok soru gelmiş. Yani bulabilirsiniz, kendi hesabında duruyor Harun Karadeniz paylaşımı. Ama bakın bir kez daha söylüyorum. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü gerçekten başka hiçbir şeye benzemez. Çünkü hep söylüyorum yani Tanrı'yla kul arasında, Allah'la kul arasında kalması gereken ilişkiyi yeryüzüne indirip insan icadı siyasete uyarladığınız zaman bunlar kaçınılmaz. Yani siz 6. filoya defol demiş devrimci gençlikle 6. filonun varlığından nemalanmış insanları bir araya getirebilirsiniz eğer böyle bir yüzsüzlüğe sahipsiniz. Ve şu anda yapılan gerçekten o. Gerçekten o. Harun Karadeniz'in adını anmaları sakıncalıyken bugün 6. filo hatırlatması yapıp Amerikan emperyalizmine karşı duruyormuş gibi davrananlar, tam da dün sabah hani demiştim ya yayının başlığı aslında buydu. Yani mış gibi, şükretmeye dayalı mış gibi bir yaşam. Tamamen istenen hikaye bu. Erken seçim yok ulan, erken seçim falan. Ekonomi düzelsin, ekonomi düzgün lan zaten. Ne söylersen devlet üstüne oturuyor ama böyle demokrasi olmaz. Demokrasi buna isimlendirilemez, böyle bir şey anlatılamaz ki. Bu otoriter bir yönetim. Ama otoriter yönetimin devamı için sizin yapabileceğiniz şey aynı şekilde işte medyaya yerleştirdiğiniz unsurlarla, bir takım iş takipçilerinizle bunları anlatabilmek. Yani Ahmet Hakan'ın köşesine bakıyorsun bugün. Neden özellikle ısrarla, ya gazeteyi okumuyorsun ısrarla adamdan bahsediyorsun diye. Bakın medyanın ele geçirilmiş halini bilin, unutmayın diye söylüyorum sürekli olarak. Yani Ahmet Necdet Sezer'le ilgili bir yazı yazmış bugün mesela. Hep duruyorsun, susuyorsun. Ahmet Necdet Sezer, sen şimdi gelip anayasanın ışıklarına, Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarına çıkıp diyorsun ki Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümüydü, onun için yanıyordu. Bu mu yani? Çık biraz da şunlara konuş. Çık biraz da şunlara konuş. Ya bunu söyleyebilmek için insanın bir parça utanması lazım. Seversin sevmezsin. Benim çok eleştirdiğim insanlardan bir tanesi biliyorsunuz Ahmet Necdet Sezer. Düzlüğü nedeniyle, yani devlet yönetimindeki katılığı nedeniyle pek çok insanı yönetimden uzaklaştırmış, o bakışla yönetimden uzaklaştırmış, hukuku sadece dört köşeli bir şey gibi tanımlayan bir insan. Ama şunu hiç kimse söyleyemez ki, 7 yıllık görev süresi boyunca devletin tek kör kuruşunu İnsanların onayı olmadan harcamamış birinden bahsediyoruz. İnsan biraz utanır. En basitinden utanır. Ama insan utanır. O yüzden Ahmet Hakan'ın da rahat olması gerekiyor. Sorun yok yani. Böyle bakacak olursak gazetelerde ne var? Hadi ya boş verin. Hikayeyi boş verin de. Ben size anlatayım, göstereyim şimdi. Cumhuriyet'in bugün manşetinde çok tartışılacak bir haber var. Mustafa Çakır'ın bir haberi. FETÖ taktiğiyle emniyet sınavı. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika ya, bu yeni bir haber değil kardeşim. E sen de anlattın bize Antalya, bir de isim verdin üstelik, polis koleji sınavları. Bu öyle değil. Diyor ki Mustafa Çakır haberinde. FETÖ'nün yıllarca sınav sorularını çalarak ya da komisyonlarda yer alarak üyelerini devlete sızdırmasının acısını yaşayan Türkiye yeni bir şaibeyle karşı karşıya. 28 Kasım'da yapılacak Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sorularının hükümete yakın memur sene bağlı büro memur senin hazırladığı belirtildi. Anladınız mı? Soruları hükümete yakın bir sendika hazırladı diyor. Ulan yani insan en basitinden, yaşadığından ders alır be. Bunu söylüyorsunuz değil mi? Devamını okuyalım. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Mustafa Acartürk, soruları büro memur senin emniyet temsilcileri olarak biz hazırladık, emniyet tasdikledi diye bir paylaşım yaptı. Türk Büro Sen, şaibenin ortadan kaldırılması ve soruların bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanması için sınavın ertelenmesini istedi. Şimdi bunun üzerinde biz ne konuşacağız? Nasıl anlatacağız? Yani 15 Temmuz'a bizi götüren sürecin, FETÖ'nün devlette nasıl yerleştirdiğinin her cümlesini tek tek defalarca anlatıp beynimizin saatlerce hırzına geçen bir iktidar. Buna ne diyecek mesela şimdi? Yani kargalar da güler denilecek bir şey değil bu. Öte yandan bu açık şekilde bir suç isnadı. Ne yapılacak peki? Savcılar harekete geçecek mi mesela? Değil. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bugün mesela biz hani dava dosyalarından bahsediyoruz ama dava dosyaları hep iktidarı eleştiren, ya kardeşim demokrasi olsun diyen insanların dava dosyaları. Ama ben size başka bir dava dosyasından bahsedeyim. Bugün Musa Orhan yargılanacak. Segbis üzerinden, yani görüntülü bilgi iletim sistemi üzerinden duruşmaya katılacağı söyleniyor. Ve insanlar haklı olarak diyor ki ya 17 yaşında bir kızın ırzına geçip onun ölümüne neden olan bir insandan bahsediyoruz. En azından tutuklanması talebini savcı değil, bakın insanlar söylüyor, sıradan yurttaşlar söylüyor. Ve bu insan tutuksuz yargılandı. E şimdi aklınız karışmıyor mu sizin böyle olduğu zaman? Tutuklama nasıl bir tedbir o zaman? Kimlere uygulanıyor? Yani Halil Sezai olayında tutuklayıp üzerine 13 yıl 8 aylık bir ceza isnat ediyorsun. Ama bu herif ortadayken tutuksuz yargılanıyor. Ve insanlar şimdi haklı olarak diyor ki ya en azından tutukla kardeşim bunu. Hakkında böyle bir şey var. Hani en boktan şey için bile delil karartma şüphesi var diyorsun. Delil karartma şüphesi. Hangi delil karartmadan bahsediyorsun? Herif arazi. Bugün biz bunu konuşacağız mesela. İktidar gazetelerinin hiçbiri yazmayacak bunu. Böyle bir şey olmayacak. Kapatılacak. Bakalım. Çavuşoğlu Kırgızistan'a dikkat çekti. Bu haber önemli. Çünkü görünmüyor. Yani gösterilmediği için önemli bir haber. Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ tehdidinin hala devam ettiğini vurgulayarak, bu yapı kardeş ülkeler için de tehdit, Kırgızistan'daki karışıklığın ana aktörlerinden biri de FETÖ dedi. E bunu bilmiyor mu Kırgız yönetimi? Peki oraya onu kim yerleştirdi? Yani oraya yapılan heyet seyahatlerine katılmış bir gazeteci olarak söylüyorum bak. Hani bana şunu söyleyemez hiç kimse. Ya orada o oluşumun içinde böyle bir şey yok falan. Lan ben gözümle gördüm. Okullarını ziyaret ediyorsun gittiğin zaman. E şimdi diyorsun ki devletteki karışıklığın temel unsurlarından biri. Kim yerleştirdi onu oraya? Ya sorunun cevabı yok. Sonra Hüseyin Gülerce devletin içindeki kripto FETÖ'cülere işaret eden bir yazı yazıyor mesela. Hakikaten ülke şaka gibi ya, kamera şakası gibi. Bunu yazan Hüseyin Gülerce, Mevlüt Çavuşoğlu Kırgız yönetimine diyor ki devlet karıştıranlar bunlar, biliyoruz ne lan, yaşadık da biliyoruz oğlum. Öte yandan bakıyorsun Allah Allah, hiçbir şey yokmuş gibi. Yargı, adalet. Mesela öz müdafaa ile ilgili bir şeyden bahsediliyor Türkiye'de. Özellikle kadına şiddet konusunda Kadir Şeker örneğinden hareket ederek. Kadir Şeker'in avukatı aynı zamanda Konya Baro Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki ya kardeşim, çocuk diyor ki bugün olsun ben yine yaparım aynı şeyi. Cinayet savunulamaz. Burada bunun üzerinde durmuyoruz biz. Cinayet savunulamaz. Yani burada cezasızlık halinden bahsedilemez. Çünkü en basitinden cebinde o bıçağın ne işi var sorusunu sormak zorunda yargı. Doğru. E ama kardeşim, karşılığı 13,5 yıllık bir ceza mı? E bunu tartışamıyorsun sen. Mesela Yalçın, birazdan söyleyeceğim Bir Gün Gazetesi'ne geldiğimizde. Hani verginin nereye gittiğini sorguluyor ama verginin nereye gittiğini sorgulamasında Yalçın Karatepe'nin yazısında bir esas var. Diyor ki bak kardeşim, sen Bu dönemde uzaktan eğitim yapılırken insanlara dedin ki internet üzerinden yapacağız bunu, doğru mu? Devlet eğer vergiyi doğru harcarsa topladığı vergi gelirini bu çocuklara ücretsiz internet sağlayabilir. Nasıl sağlar? Şöyle. Mesela Fransa'nın yaptığı gibi 8 ayrı kentte, 8 büyük kentte gece saat 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsan o zaman bunun bir karşılığı var. Bir takım insanlar zarar edecek. Yani bu süreç içinde hayata katılmak, para kazanmak zorunda olan. O zaman sen bunun kaynağını ayırmak zorundasın, değil mi? Bizde sorgulanamıyor. Kaynak nerede diye sorduğun zaman vatan haini oluyorsun. Böyle vatan hainliği olmaz ki. Bu sorgulanamaz. Vatan hainliğinin sorgulanması yanlış burada. Verginin sorgulanması değil. Tam da burada olduğu gibi işte. Bir önemli haber. Buradaki gerçekten emeğinin altını çizmek lazım mutlaka. Cumhuriyet Gazetesi gündeme getirmişti çünkü. Muğla'nın jeotermal elektrik santralleriyle ilgili yeni hedefteki kent olduğu konusunda ısrarlı yayınlar sonuç verdi ve 32 JES ihalesi iptal edildi diye haber yapmış bugün. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği Muğla'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü binlerce hektarlık alanlarını jeotermal arama ve işletmeye açan ihalede ikinci skandal ortaya çıktı. İncelemede ihale edilecek sahaların koruma alanlarında kaldığı belirlendi, ihaleler iptal edildi. Bakın görüyorsunuz işte. Ya vatandaşın katkısı budur kardeşim. Demokraside sen özgür ve eşit bir yurttaş olduğuna inanıyorsan, bak inanıyorsanın altını 3 kez çiziyorum. İnanmıyorsan harekete geçmezsin çünkü. İnsanların konuşması ne işe yarar? Bu işe yarar işte. Sen farkında olduğunu, buna razı olmadığını söylersen o zaman iktidarların bunu yapma şansı kalmaz. Önünde çünkü iki seçenek vardır. Ya vatandaşına rağmen bir şey yapmak, o zaman oy kaybı demektir bu. Ya da onların sesine kulak vermek. Heh, burada yargı ortaya çıkar. Yargının yaptıkları, dünden beri pek çok yerde benzeri kararlardan bahsediliyor. Mesela Cide'de aynı şekilde böyle bir karar alındı. Bu insanların başarısı ama aynı zamanda yurttaşlık bu demek zaten. Ekstra bir şey değil ki, modern dünyayla uyum sağlayacaksan yapman gereken tam da bu işte. Yurttaşsan sen, yurttaş bilincine sahipsen bunu yapmak zorundasın. Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Paksüt, hukuk krizinin devlete güveni sarstığını söylemiş. Osman Paksüt konuşmuş, Anayasa Mahkemesi yıpratılmasın diyerek. Anayasa Mahkemesi yıpratılmasın diyen Osman Paksüt, her kelimeyi tartışırsak vay bu ülkenin haline, yargının bağımsız karar vermesine saygı gösterilmezse ülke hukuk devleti olmaktan çıkar dedi. Bu arada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuştu. O da dedi ki ya insan gerçekten hayret ediyor. Şaşırdınız mı? Evet, yani şaşırmamanız gerekiyordu zaten. Doğrusu bu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplanıyor. Enis Berberoğlu kararının ardından yapılması gerekenler tartışılacak. Çok acayip ya. Sibel Bahçetepe'nin bir haberi var. Ne acı ki biz bu haberin tartışılmasına Amerikan Ticaret Bakanı'nın sözleriyle başladık. Çok acı, çok ağır bir şey ama Amerikan Ticaret Bakanı dedi ki Türkiye için ilaç konusunda çok ciddi bir kriz kapıda. Çünkü ödeme yapmıyor Sağlık Bakanlığı ve böyle olursa sadece Amerikan firmaları değil, Avrupalı firmaların pek çoğu da Türkiye'ye ilaç tedarikini kesecek. Bakın şimdi haberde deniyor ki sağlıkta indirim isyanı üst başlık, kamu ve üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne toplam borcu 18 milyar lirayı aştı. 18 katrilyon liradan bahsediyoruz. Toplam borç. Hükümet borcu ödememek için medikal şirketlerden %25, ilaç şirketlerinden de %6 feragati şart koştu. Düş diyor, paranın %25'inden vazgeç diyor. Niye? Vazgeç yoksa ödemem. Ben zaten ödemiyorsun. Olsun sen bir vazgeç bakarız. Şirket temsilcileri kapanma riskiyle karşı karşıyayız diye konuştu. Size ilk yayında anlattım ya hani iş dünyasının büyük bir bölümü konuşmuyor görünüyor. Ama konuşacaklar, konuşmak zorundalar. Başka çareleri yok. Niye? Çünkü sokaktaki yoksul yurttaşın yaşadığını, yani yoksul yurttaş askıda ekmek kampanyasıyla derdine çare arıyor. Ama büyük firmalar askıda ekmekle kurtarmaz ki. Yani ne diyeceksin mesela, askıda vergi indirimi mi koyacaksın? Askıda teşvik mi koyacaksın onlara? Nereye kadar? Borcunu ödeyemeyen bir devlet nasıl askıda uygulama yapacak? Anlatmaya çalıştığım tam da bu işte. Ve dün bütçe rakamları açıklandı. bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Bugün iktidarın karşısında gazetecilik yapmaya çalışan bütün gazetelerde var bu haber. Cumhuriyet de almış. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 29.7 milyar lira, ilk 9 ayda 140.6 milyar lira, faiz dışı dengede ise 13.5 milyar lira açık verdi. Bütçede faiz giderleri Eylül'de 16.2 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 107.8 milyar liraya çıktı. Şöyle söyleyeyim, bu rakamları aklınızda tutmayın, geçin bunları. Ama yılın son dönemi için, yani Eylül hesaplandı ya, 3. çeyrek bitti. Yani Ekim, Kasım, Aralık kaldı 3 ay. Normalde bizim, ya buna da ne diyeceğimi bilmiyorum ki, yeni ekonomi programı desen yeni değil. Yeni yeni ekonomi programı desen o da değil. 3 kere yeni demen gerekiyor. O da saçma. Böyle bir Türkçe yok. Ama en son açıklanan şu ekonomi programı var ya, oradan elimizde kalan toplam açık için bize sunulan şey 2020 yılının tamamlanması için hepsinde artık 100 milyar kaldı. Yani bundan sonrası için 3 aya eşit olarak bölüştürülecek 100 milyarlık bir açık olursa yeni ekonomi programımız tutacak. Yani bu yayını izleyen ekonomistler, bilmiyorum hani şu anda kimler var burada ama inanın ağızlarıyla gülmüyorlar ama acı acı gülüyorlar. Maalesef uzmanımız bile acı acı gülmeyi öğrendi artık. Yapacak bir şey yok çünkü. Öyle bir ekonomi programı açıklandı ki tutma ihtimali -100 bile değil. Onlar da biliyor, açıklayanlar da biliyor ama sürekli revizyon üzerinden konuşuyoruz biz. Sürekli. Antin kuntin şeyler anlatılıyor. Sen sayıları anlatıyorsun. Ve diyorsun ki insan, yok faiz bu tamam. 100 milyarlık daha açık potansiyelimiz var bizim. 3 ay için. Gerçekten mantıklı. Hemen o zaman herkesin aklına aynı şey geliyor. Bağlanalım, dakika ve skor alalım. Bakalım ne olmuş. Şimdi şu yeşil olan üstünde Benjamin Franklin'in resmi var ya. O sizin için son oluru 7.92.50. Öbürü o bir kisi. O da 9.29.11'den gidiyor şu anda. Altının gramına bakalım. O da size son yapacağım 486 lira 19 kuruş olur size son. Vallahi bilemem. Şimdi böyle bir tablonun içinde sen tutup anlatıyorsun insanlara ve diyorsun ki bizim bütçe gerçekleşmelerimiz bu. Ve önümüzdeki kalan 3 ay içinde 100 milyarlık daha bir bölümümüz var. 3 ayda da bunu yapacağız. Ama yaptığınla yapacağın tutmuyor. Olsun, sorun değil ki. Açıklarım bir tane daha yeni. Ne alacak? Yeni üssü 4 mesela. Matematik değil mi sonuçta sorun olan? Matematiğin de hırzına geçmedik mi? Geçtik, o zaman boş ver ya. Öyle sallarım, ne olacak ki? İnanan inansın. Burada dolar durmuyor diye bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Küresel piyasalarda koronavirüs vakalarındaki artış ve beraberinde gelen yasaklarla riskten kaçış eğilimi belirginleşti. Dolar gün içinde 7.97'yi zorladı. Türkiye'deki döviz hesapları geçen hafta 458 milyon dolar arttı. Bakın bu sondaki bölümü bu yayında sıkça duyuyorsunuz ve çok mutluyum ki insanlar ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Yani şundan söz etmiyoruz biz. Ya bir dakika kardeşim, bir dakika. Ülkede yaşayan insanlar, sokakta mikrofon uzattığın zaman konuşan, iki ayağının üstüne hasbelkader doğrulmuş tiplerden oluşmuyor sadece. Döviz mevduat hesaplarına bakıyorsun bankalarda. Bakın sadece burada söyleyen döviz mevduat hesapları bir hafta içinde 458 milyon dolar artıyor. Niye insanlar parasını bankacılık sistemine güveniyor bak. Bir yandan hani kasa alımları artıyor, tamam eyvallah da. Ama bankalardaki döviz tevdiat hesabına bakıyorsun 460 milyon dolar kabaca artıyor. Niye? Niye kardeşim? Soru bu. Neden bizim kendi paramıza güvenmiyor insanlar? Çünkü bu ekonominin dışında değiliz ki. Hani söylüyor ya insanlar, lan dolar arttı, bir takım insanlar ellerini ovuşturuyor. 7'den alır, 7.5'dan satar falan diye böyle kötü yani beceriksizce, taktik yeteneği bile olmayan tuhaf tipler. Ama bu ekonominin içindeyiz hepimiz. Ben dolara dövize bakmıyorum. Bakın bu dönemin en açıklayıcı cümlelerinden biri oldu, biliyor musunuz o? En açıklayıcı, bu insanların üzerinde kaldı Berat Albayrak'ın o sözü. Ben dövize, kura bakmıyorum. Ve yalanlayamadı o günden beri. Hayır ben böyle bir şey demedim diyebildi mi? Yazın bir yere diyecek. Yazın bir yere diyecek bunu. Şimdi değil, en sıkıştığı anda diyecek. Ben öyle bir şey söylemedim ki diyecek. Benim söylemeye çalıştığım o değil ki diyecek. Öyle demek istemediği daire başkanlığı hemen gündeme gelecek ve diyecek ki öyle demedi o. Yazın bunu bir yere. Bakın bu cümleyi duyacağız biz, ben öyle demedim diyecek. Ama şu anda 7.97'yi zorlayan bir dolar var. Hayatımız boka batıyor böyle olunca. Hepimiz. İşte ondan sonra senin ticaret bakanın çıkıp adamın gol diyor. Bebek mamasının fiyatı niye arttı diye soruyorsun. Diyor ki döviz arttı. Öbür taraftan dövizin artışına bakan insan diyor ki beni ilgilendirmiyor. Hatırlıyor musunuz? Sonra çapsızın biri yazı yazıyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirketin olsa başına getirir misin? Sonra biri evinde odasında oturan biri diyor ki bir dakika ya o zaman şu soruyu da soralım hacı. Sen hazineyi ve maliyeyi yöneten insan bu listenin içinde yok. Nerede o? Bunun artık saklanacak yönü falan kalmadı ya. İstediğin kadar üfür yani. İşte dolarla dövizle üzerimize geliyorlar. Operasyon yapıyorlar. Amerikalılar falan. Ya kimin neyi beceremediği görülüyor ya. Saçma sapan bir düzlemin içinde bizi de ittiriyorlar. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Sabaha bakalım. Doğru düzgün gazete okuyalım ya. En güzeli oh mis. İşte bu. Gazi 1.6 milyonluk tazminatı istemedi. Bugünkü sürmanşet. Gazi Erduran tazminatla kazandığı 1.6 milyonu vicdanım rahatsız olur diyerek reddetti. Uzman çavuş Cengiz Erduran PKK saldırısında yaralandı. 160 bin lira tazminat aldı. İş kazasında bile daha çok ödeniyor diyerek açtığı davada 1 milyon 679 bin lira tazminat kazandı. Kirada oturan 3 çocuk babası Erduran devletin bu kadar yüksek parasını alamam diyerek maddi tazminattan vazgeçti. Hocam haber kendi içinde saçma. 160 bin lira çıkan tazminat için iş kazasında bile daha çok ödeniyor diye dava açan birinden bahsediyoruz ve haklı. Haklı. Çıkan sayı içinde yani eline bir bakıyor 1 milyon 679 bin lira. Çok bu da diyor. Şimdi burada sorgulayacağımız bu değil ki. Bak bu haberi yazdığın zaman ben de sana şunu hatırlatırım. Gaziler için oluşturduğun fon nerede? Nerede ya? Ali cenaplık yapmış çavuş, uzman çavuş Cengiz Erduran. Nerede o fon? Bizde garantide o. Garantide bizde. Allah Allah. Bakan Pakdemirli Turkuaz Medya'nın himayesindeki zirvede konuştu. Kimin? Turkuaz Medya'nın. Geçebiliriz o zaman. Zaten bakanla ilgili konuşulacak bir şey yok. Hele Turkuaz Medya ile geç. Yeni Türkiye'de erken seçim söz konusu değil. Başkan Erdoğan, başkan çıkıyorlar erken seçim diye. Ne erken seçimi ya? Allah Allah. Ne erken seçimi ya? İlginç. Bugünü yazın bir yere ya 16 Ekim. Konuşuruz bunu nasıl olsa. Şimdi dün Ayhan Bilge'nin sözleri içeriden eleştirisinin üzerine Altantan'ın sözleri Aydınlık Gazetesi'ne yaptığı açıklama. Çok konuşuldu. Bundan sonra da çok konuşulacak. İktidar bunu döndür, çevir, sürekli olarak anlatacak zaten. Bu kaçınılmaz. %100. Ama Altantan'ın açıklamalarının içinde, Altantan da kirli işbirliğini itiraf etti diye bugün kullanmış Sabah Gazetesi. Diyor ki, HDP ile PKK ilişkisi saklı değil, bunu deve kuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude. Bakın neresinden bakarsanız bakın. Altantan'ın kişiliği, karakteri, siyasette durduğu yer, yaptığı, ettiği, yapamadığı, bütün bunlar hepsi tartışılır. Ama bu konuda cevap vermek zorunda olan HDP yönetimi. Yani Ayhan Bilge'nin sözlerini pas geçtiler. Çok fazla bir şey söyleyemediler. Çünkü Ayhan Bilgen bugün yazısında Murat Sevinç de bahsetmiş. Benim tanıdığım en dürüst insanlardan bir tanesidir diyor. Doğru. Benim de tanıdığım en dürüst insanlardan bir tanesidir. Onun sözlerini pas geçtiniz. Altantan'la ilgileneceksiniz. Yani şunu mu söyleyeceğim? Altantan 5 kuruş etmez. O zaman sorarlar adama niye milletvekili yaptın diye. Bundan artık HDP'nin kaçınma şansı yok. Dün sabah burada konuştuk ya bazı izleyiciler hoşlanmadı. Ama yani yapan Altantan diye bundan vazgeçemezsin ki. Tıpkı ilk yayında konuştuğumuz gibi hani iktidar açısından erken seçimin konuşulmaya başlaması çok sıkıntılı diyoruz ya. Şimdi içeriden bu eleştiriler gelmeye başladığı zaman HDP içinde bir takım şeyleri konuşmaktan vazgeçmek mümkün olmayacak. Hadi bunların hepsini pas geçtiniz. Altantan 5 kuruş etmez bir adam. Ayhan Bilgen? Ayhan Bilgen'i de sallamıyoruz. Selahattin Demirtaş? Bütün Türkiye'ye yönelik ortak bir politika açıklamak zorunda. Benim partim de dahil bütün muhalefet diye açıklama yaptı. Ne yapacağız? Selahattin Demirtaş'tan da mı vazgeçeceksiniz? Ya yapamazsınız kardeşim bunu. Yapamazsınız bunu. Yani bunu saklamak kendi açısından HDP için gerçek bir tartışma fırsatını kaçırmaktır. Bakın dün de kurdum bu cümleyi. Bunu söyleyenin altantan olmasına bakmayın. Bence de milyar tane ama milyar tane hatası, eksiği, gediği olan, zaman zaman iktidarla dirsek temasına geçmiş bir insandan bahsediyoruz. Hepsine eyvallah. Ama bu tartışmayı artık yapmak zorunda HDP. Kaçamaz, geciktiremez. Ve bunu hani zaman zaman söylüyorum ya, bu CHP kendi seçmenine rağmen bazı şeyleri tartışmak zorunda diye. Çünkü seçmen hoşlanmıyor, konuşulmasını istemiyor. Ama konuşmak zorundasın. Siyaset bunu gerektiriyor çünkü. Konuşmak zorundasın. HDP de yapmak zorunda. Ve çok büyük tarihi bir fırsatı kaçırır eğer yapmazsa. Gerçekten bakın, iktidar tarafından geçin onu. Yani bugünkü iktidar hırpalasa ne olur, hırpalamasa ne olur. Neye inandığı belli olmayan bir iktidardan bahsediyoruz. Bugün böyle diyecek, yarın öbür türlü. Onlar önemli değil. Ama hiç unutmamak gereken 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin aldığı ve ısrarla hala aynı şeyi söylüyorum, yaşadığım müddetçe de aynı şeyi söyleyeceğim. Ödünç oy değildi onlar, potansiyel oydu. O oy verenlere haksızlık yapmamak için bu fırsatı kaçırmamalı HDP. Bu tarihi fırsat kaçmamalı. Kendi tartışmasını yürütmeli. Eğer yapmazsa çok yazık eder. Gerçekten çok yazık eder. Tam iktidarın istediği kargaşa düzlemine çekilmiş olur siyaset Türkiye'de. Tam zamanı şimdi. HDP kendi tartışmalı bunu. Başkasının tartışmasına izin vermemeli. Bu tartışmalar böyle yerlerden gelmemeli. Yani Sabah gazetesinin girdiği gibi kirli ittifak gözler önüne serildi falan, buna müsaade etmemek zorunda. HDP kendine zarar verir böyle yaparsa. Çünkü sözlerinin içinde altantan, hani röportajın bütününü okuyun. Orada diyor ki bunu ben de biliyorum. Mesela rahmetli Şerafettin Elçi de biliyordu diyor. Burada hep anlattık Şerafettin Elçi gibi. Hani Kürt siyaseti açısından bir akil adam olarak oraya oturtulan insan, onun da adı anılmış. Bakın bu tartışmanın zeminini büyütür. Ve bu tartışmayı HDP başkalarına bırakmamalı. Eğer bırakırsa iktidarın ekmeğine yağ sürmüş olur. Bu tartışma tam da istenmeyen yöne gider. Orada kalır. Vallahi yani bu saatten sonra o kadar çok ne ki, o kadar çok ne ki diyorum, o kadar çok örnekle birleştirilip devam edecek ki bu saatten sonra bu saatte. Bakın yapılmış. Hemen bu haberin yanına Sabah gazetesi, hemen yanına Şırnak diye koymuş böyle haberi. Terör mağdurlarından HDP önünde eylem. Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP il başkanlığı önünde eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve daha kaçırılan çocukların fotoğraflarıyla yürüyen kadınlar "teröre geçit yok" sloganı attı. Şimdi dün çok fazla sayıda konuştuktan sonra çok fazla sayıda mail geldi. Bunlardan bir tanesi, eğer bulabilirsem sizinle ismiyle paylaşmak istiyorum. Bulamazsam, buldum vallahi. Bir dakika. Onur Bey, Onur Ulualp. Onur Bey burada mısınız? Ankara'dan yazmış. Parti ayrımı yapmaksızın görüşlerinizi ifade ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum yazdıklarınız için. Hani dün konuştuk ya biz, HDP'nin Türkiye politikasının geneline yönelik bir kanun teklifini bulamazsınız dedim size. Ben bunu ısrarla söyledim. Bilerek söyledim. Hala cümlemin arkasındayım ben. Diyor ki, HDP hiçbir önerge vermedi meclise dediniz ama siz bir haber paylaşmış. Mecliste ilk kez bir HDP önergesi kabul edildi diye. Bakın Onur Bey, bir konuda anlaşalım. Ben bir cümle kuruyorsam burada, özellikle parlamenter siyasete yönelik, ne olur bunu ukalalık olarak almayın, bilerek kuruyorum o cümleyi. Ben önerge demedim, kanun teklifi dedim. Önerge bu değildir. Yani sizin anlattığınız önerge vermek bu değil. Şu da önergedir mesela. Görüşülmekte olan bir kanun teklifine şu eklensin diye bir şey yazarsınız, o bir önergedir. Ama benim anlattığım kanun teklifi Türkiye'nin bütününde uygulanacak bir şey. Bu bir kanun teklifi olarak partinin içinde, parti meclis grubunda hazırlanır ve sunulur bir milletvekilinin adıyla. Ama diğerlerinin de altında imzası olur. Önerge ile kanun teklifi arasında dağlar kadar fark vardır. Ben önerge vermedi demedim. Cümlemin hala arkasındayım. Türkiye'nin bütününü ilgilendiren bir kanun teklifi vermedi dedim. Çok teşekkür ediyorum yazdığınız için. Ama doğru yerden değil verdiğiniz örnek. Devam edelim. Sabah gazetesi muhteşem bir gazete ya. Vallahi muhteşem bir gazete. O kadar rahat yazıyorlar ki. Salla bağlayan o aman ölümlü dünyaya. Üfür. Ha Sibel Can, sahilde kliple yaza veda. Bu işte. Hayat dediğin ne ki? Yani bir gazete başka ne yapar? Bu. Sözcünün bugünkü manşeti adaletin celladı. Size daha önce bahsettiğim gibi. Necati Doğru'dan çok konuşulacak bir adalet yazısı. Halkın seçtiği milletvekili Özgür Özel, iktidarın istediği kararlar alınsın diye aynı hakimi o mahkemeden öbürüne dolaştırıldı dedi ve sıraladı. Özgür Özel'in yaptığı basın toplantısındaki sözleri, anlatımları ve burada Necati Doğru da onları isim isim dizmiş. Ama bakın, emeğe saygısızlık yapmamak için söylüyorum. Biz dün Barış Terkoğlu'nun yazısında gördük zaten bunu. Heh, bu arada bir de düzeltme, sağ olsunlar. Ya, izleyicimin dikkatli olması benim için, ya hiç ben zorlanmıyorum. Çok da sık soru geliyor bununla ilgili olarak. Ya böyle yapıyorsun mesela, izleyici sana bunu söylediği zaman alınmıyor musun? Niye alınayım ya? Beraber bir şey yapıyoruz biz. Tam tersine yanlışımı onlar düzeltiyor diye çok da hoşuma gidiyor. Hüseyin Gül. Bu sabahki Hep Dalga Tam Dalga yayınınızda Barış Terkoğlu'nun Türkiye'yi Karıştıran Hakimi Nereden Hatırlıyorum yazısında bahsettiği kitabın adı Metastaz değil, Mahrem'di sanırım. Bir karışıklık oldu. Her sabah düzenli seyrediyor ve dinliyorum. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ediyorum düzelttiğiniz için. Sağ olun. Evet, ben konuşurken baktım çünkü bu maili şey yaptıktan sonra. Evet, ben Metastaz demişim. Doğrudur. Ünsal Bey, Karadeniz'deki HES'leri eleştirmek Türkiye'lileşmek değil midir? Ben de bunu kastediyorum işte. Karadeniz'deki HES'leri ne zamandır eleştiriyor? Ne zamandır eleştiriyor HDP? Tam da bunu söylüyorum işte Hüseyin Bey. Konuştuğumuz bu. Bakın, ne olur beyhude yere direnmeyin. Tam tersine doğru bir düzlemde bir araya gelelim. Tarihi bir fırsat kaçacak yoksa. Gerçekten tarihi bir fırsat kaçacak. Biz 5 sene önce burada yayına başladığımızda ben mesela bunları konuşurken artık yok. Gerçekten olmuyor. Bir anlamıyla da seviniyorum da bunun olduğuna. Çünkü hatırlarsınız, bu yayının sürekli izleyicileri hatırlayacaktır. Mesela bana sürekli gelen mesajlardan biri, Periskop'ta açıkta yazılan mesajlardan biri şuydu. Sürekli olarak HDP'ye akıl veriyorsun, Kürtlere akıl veriyorsun, bırak HDP kendi düşünsün. Hatırlıyor musunuz? Ve orada benim anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Ya benim yaptığım akıl vermek değil kardeşim. Öyle bir şey olamaz. O zaman ben akıl verecek olsam onlara, ben partili olurum. Salak değilim. Gidip bir partiye kaydolurum. Bir partiye kaydolurum ve orada yaparım. Yürütürüm siyaseti. Anlatabiliyor muyum? Ama benim yaptığım akıllı vermek değil. Benim yaptığım, Türkiye'de siyasetin düzgün işleyişi için siyasetle uğraşan bir gazeteci olarak bugüne kadar yapılanları hatırlatmak ve bundan sonra yapılabilecekler için bir zemini göstermek. İnsanlara akıl vermek kimin ne haddine? Herkesin bir aklı var çünkü. Artık o olmuyor. Ama şu anda tam da o gün söylenen şey var ya, Kürtlere akıl vermekten vazgeçin. Vermeyelim kimseye. Bak, içeriden gelen eleştirilerle, yani Ayhan Bilge'nin, sev sevme Altantan'ın, herhalde Selahattin Demirtaş önemlidir Kürt siyaseti için. Selahattin Demirtaş'ın sözlerine bakın sadece. Bırakın beni falan ya, başkalarını. Ama HDP tarihi bir fırsatı kaçırır eğer bunu yaparsa. Ve buna direnmek sadece seçmen baskısıyla yapılacaksa eğer, çok büyük hata. CHP'nin yaptığından farkı olmaz. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Çok net söyleyeyim size de, hani böyle kıvıran, lafını saklayan falan bir insan olmadığımı biliyorsunuz. Bu Sözcü gazetesinin tavrından tırsmak, Halk TV'de eleştirilmekten korktuğu için bir şeyler yapmaktan vazgeçmekle aynıdır. O zaman işte o dar alana sıkışır kalır siyaset Türkiye'de. Halbuki gerek yok. Gerçekten. Sorun Kürt halkında değil, Türk halkında. Etrafınıza bakın biraz. Yazan HXZ'ye. Anlatmaya çalıştım bu işte. Eğer bu bakıştan korkarak, bu sorgulamadan vazgeçerse Kürt siyasetçileri, o zaman çok ciddi bir fırsat kaçıracaklar. Ben buna inandığım için söylüyorum. Özer demiş ki basın toplantısı mecliste konuştu. Hah, doğru, çok teşekkür ediyorum düzeltme için. Doğru. Kendi oturduğu koltuktan söyledim. Düzeltiyorum. Çok teşekkür ederim. Hurşit Tolon'un sözlerine yer vermiş Aytun Çerkin de yazısında. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon kendisine yönelik kumpastaki gizli tanığı anlattı. Beni hapse attıran iftiracı elini kolunu sallayarak dolaşıyor. TSK'dan atılmış bir uzman onbaşı buldular. İlker Çınar. Gizli tanık yaptılar. Yalanlarla dilekçe veriyordu. Bunları Zekeriya Öz, Cihan Kansız gibi savcılar yazıp onbaşıya veriyordu. Davalar bitti, beraat ettik. Peki bu İlker Çınar'a ne oldu? Suç uydurduğu ortaya çıktı. Ceza aldı. Ne oldu? Birileri tarafından korunuyor mu? Elini kolunu sallayarak dolaşıyor demiş Hurşit Dolu. İşte insanların adalete inancı böyle bitiyor. Vatandaş konuşuyor diye bir bölüm yapmışlar. Çiftçi böyle haykırdı. Allah canımı alsaydı da AKP'ye oy vermesin. Ya, yani ne saçma bir laf ya. Ne saçma bir laf. Allah canımı alsaydı da şuna oy vermesin. Hocam geçmiş o. Boş ver onu. Boş ver onu. Bu saatten sonra senin yönetime ilişkin tahayyülün ne, onu anlat bana. Geçmişte yaptım çok eşekler gibi pişmanım. Anlatma bunu. Bu senin anayasal hakkın. Kime oy verdiğini söylemek zorunda bile değilsin. Devam edelim. Enis Berberoğlu'ndan üst mahkemeye itiraz. Dün gördünüz. Ya dün hani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok muhabirlik adına çok üzülüyorum bazen. Gerçekten çok üzülüyorum. İçim kan ağlıyor yani. Sadece siyasetle uğraşan muhabirleri değil. Öte taraftan mesela yüksek yargı muhabirliğinde Türkiye'deki çok büyük tecrübe gerektiren bir alandır. Onları da yok ettikleri için şu anda öyle insanlar öyle haberler yapıyor ki dün mesela CNN Türk'te bir son dakika haberi gördüm ben. Bu arada tabii editör falan da kalmadığı için artık öyle bir şey yok yani. Telmaşa ne verirsen o gidiyor. Ondan sonra işte kameraman Ahmet'in haberi diye okuyan en son tur, hani zurnanın zırt deliği en sonu haber sunucularına kalıyor mevzu. Dün şöyle bir son dakika ibaresi gördüm. Bilmiyorum sizler de gördünüz mü? 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararına red. Red mi? Lan bunun nesi son dakika? Türkiye kaç gündür neyi tartışıyor zaten? Neyi tartışıyor? Bir anlatsana bana. O zaten reddedildiği için yaşıyoruz biz bunu. Ondan sonrasında çıtık diye anladıkları için telefon bağlantısı yapıyorlar. Aynı muhabir o diyor ki yok yok buradaki son dakika unsuru o değil. Zaten o reddetti. Onun için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza'ya başvuru yapıldı. E ne bekliyordun? Ne bekliyordun ki? Biz günlerdir neyi tartışıyoruz? Ortada ne var ki? E bakın şimdi yüksek yargı muhabirliğinin geldiği yere bakın. Artık bu konuşuluyor, kusura bakmasın kimse. Hani ben bunları söyledikten sonra pek çok insan oturup şöyle diyor. Ya, genç gazetecilere, genç muhabirlere acımasızlık yapıyorsun. Alakası yok. Tam tersine çok saygı duyuyorum işini iyi yapanlara. Ama yapmayanları eleştirmemek işini iyi yapanlara haksızlık. Bir takım insanlar sadece güzel göründüğü için, ne bileyim işte güzel konuştuğu için, ki onu da söyleyemem kusura bakmasınlar. Öyle bir Türkçe kavgası da yok hiçbirinde. Ama sadece bunun için o işi yapamaz. Ya ben bunu gördüm. Hani işte bak kendisi bir yüksek yargı muhabiri. Ergün'ün sorun Ergün Güven'e ya. Ya çok utanç verici bir şey bu. Arkadaşlar bakın size biraz içeriden anlatayım bunu. Hani Ergün de ne olur yanlışsam yanlış desin. Böyle işler yapıldığı zaman en çok içinde bulunduğunuz meslek grubuna haksızlık yaparsınız. Şöyle olur. CNN Türk'te bu son dakika girdiği zaman NTV'nin yüksek yargı muhabirini taciz ederler. Kendi bürosundan. CNN böyle bir haber girdi son dakika, bizde niye yok? Hele yöneticiniz çapsızsa bir de üzerinize basmaya çalışır. Oysa ortada haber yok. Haber yok. Bu haber değil ki. Ama iş artık buraya kaldı. Niye? Çünkü haber yapması için değil, haber yapmaması için insanlar çıkartılıyor. Yok ki anlattığıyla ilgili hiçbir fikri yok. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Eline bir liste almış. Bir de şimdi tabii yeni dönem. Haklılar da çok daha kolay çünkü. Cep telefonunu çeviriyor herkes. Cep telefonundan okuyor. Kağıt kalem, o kürek kullanmaya gerek kalmadığı için. E şimdi sen bu haberi yapıyorsun. Her günün söylediği gibi. Mesela sen bunu, bu son dakikayı, nasıl bir son dakikaysa bu. Bunu çaktığın zaman diğer haber kanallarının muhabirleri ne oluyor? Onlar bürolarına şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ya abi, ya abla, kimse muhatabı. Ya böyle bir şey yok. Vallahi yok. Ama bunu çoğu zaman yönetici dinlemez. En azından ona benzer yumuşak bir ifadeyle, bir son dakika değilse bile, işte son durum lafı böyle, hani uzmandan uydurulmuş bir laftır. Önceden son dakika vardı, sonradan son durum var biliyorsunuz. Son gelişme var. Yani biz de biliyoruz ama yani gördük de yapmadık. Biraz içeriden Gülbin Üstünlüğü demiş ki pandemi salgını diyen muhabir var. Gerçekten mi? Pandemi salgını. Pandemi diye bir hastalık var diye düşünüyor demek ki. Covid'in adını pandemi değil mi biliyor acaba? Olabilir vallahi. Basın siyaset ilişkileri için Netflix'te Borgen dizisini tavsiye ederim. Ben de tavsiye ederim ama daha çok Türkiye'de siyaseti izlemenizi tavsiye ederim. Sıcak gelişme. Bak doğru, bir de bu var. sıcak gelişme. Ne kadar? Çok sıcak tutamadık. Biz direkt ekrana attık. İzmir'de Kemeraltı'nda çok güzel bir pideci vardı. Şimdi bir anda nereden geldiyse aklıma geldi. Kağıtta böyle getirirler pideyi. Kağıtta bayağı bildiğin kağıtta gelir. Yani tabak çanak yoktur. Kağıtta diye getirir böyle laps diye atar şeye. Mermere. Mermerin üstüne. Öyle bir şey demek ki sıcak gelişme. Sanırım. Çok sıcak bir gelişme. Neyse işte pandemi salgını da var. Vallahi ben duymamıştım. Yani olabilir. Gerçekten olabilir. İsmini hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerim. Onu sormuşlar da. İsmi neydi? Kemeraltı'ndaki pidecinin. Vallahi bir hatırlamıyorum. Ama acayip güzel bir yerdi. Çok eski bir yer ya. Çok bilinen bir yer. İzmirliler, yayındakiler bilir. Pideye nereden geldik? Hiç çıkmadık ki. Hiç çıkmadık. Devam edelim. Sözcü gazetesi böyle. Bugün bunlara yer vermiş. Bu haberlere yer vermişti. Allah canım alsaydı da yapmasaydım falan. Ben bunlara gerek yok arkadaşlar. Bunlara gerek. Demokrasi böyle bir şey değil. Artık çok geç çünkü o. Allah canım almamış. Alsaydı işte de almamış. Ya tamam da keşke şeyden önce seçimden önce alaydı. Ya o senle Allah arasında bir şey. Sonra hani emaneti teslime gittiğin zaman hatırlatırsın bunu. Şimdi anlamsız bu söylediğin. Bir Gün gazetesine bakalım. Geçit vermediler manşetiyle çıkmış. Günün güzel gelişmelerinden bir tanesi. Çok duyulmadı bu. Bakın çok duyulmadı bu haber. Ama önemli bir haber. Son derece önemli bir haber. Çünkü Eğitimsen'in açtığı bir davanın sonucunu anlatıyor haber bize. Açılan davada Danıştay'ın verdiği karara göre TÜGVA kimin? Kimin oğlu? Evet. Evet. Baron Trump. Donald Trump'ın oğlu. Covid olmuş o da. Semptom göstermediği için bizde hasta bile sayılmıyor zaten. Salla. Yok çünkü semptomu yok. Baron Trump'ın yakın olduğu vakıflardan bir tanesi TÜGVA. Ensar Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile protokollerini yargı yoluyla engelleyen Eğitimsen şimdi de TÜGVA'yı durdurdu. Eğitimsen'in Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında imzalanan protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde medeniyet ve düşünce kulübünün kurulmasına ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi kararla imam hatipler dışındaki tüm okullarda TÜGVA'nın faaliyetlerini durdurdu. Eğitimsen açıklamasında hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatlerin eline bırakmayacağız denildi. İşte bundan sonrasını Baron Trump düşünsün. Bize ne ya? Onun çünkü ona yakın. Türkiye Gençlik Vakfı. Baron Trump'ın şey yaptı. Hatta şey deniyor yani bilmiyorum ama eniştesiyle de o şeyde vakıfta ortaklarmış. Var ya olan bir tane hani İsrail politikası falan yapıyor damat. O. Bütçedeki açık bir yıl dolmadan 140,6 milyar liraya ulaştı. 9 ayda devasa açık. Bütçe haberi burada da var. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayına ilişkin bütçe verilerini yayınladı. Buna göre Eylül ayında hazine 108,6 milyar lira para harcarken 78,9 milyar lira gelir elde etti. Böylece bütçe sadece Eylül ayında 29,7 milyar lira açık verdi. Bakanlığın 2020'de hedeflediği 138,9 milyar liralık bütçe açığı 9 ayda aşılarak 140,6 milyar liraya ulaştı. Faiz ödemelerinde geçen yıl aynı döneme göre %1,4'lük artış var. Faize 107,8 milyar lira harcadık. Dolar krizi çiftçiyi yıktı. Orhan Sarıbal yazmış. Sadece 2019 yılında tarım dış ticaretinde yaklaşık 4 milyar dolar açık verildi diye başlıyor yazı. 4 milyar dolar. Ya sonuçta işte soruyorsun kardeşim. Onun için anlatmaya çalışıyorum ben. Yani biz hepimiz bu ekonominin içindeyiz, değil mi? Yani ben saymıyorum kardeşim ya. Ben yani çok içinde olmak istemiyorum. Yani yüz göz olmayalım. Böyle deme şansımız var mı? Yok. Ya bu ülkedeki çiftçinin de, köylünün de, sokaktaki insanın da, yani seyyar satıcının da, herkesin dış içinde olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Hiçbirimiz dışına çıkamayız. Bizim ülkemizin ekonomisi bu. O yüzden kimse sevinemez dolardaki, eurodaki artışa. Nasıl sevinelim? Hayatımız pahalanıyor. Berberoğlu için itiraz. Yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararına itiraz eden avukatları 6 sayfalık dilekçe vererek AYM kararlarının sorgusuz uygulanmak zorunda olduğunu belirtti. Burada da konuşmuştuk ya. burada da konuşmuştuk ya, anayasayı hatırlatmıştım. 83. madde, 153. maddesi. Onu Kılıçdaroğlu hatırlatmıştı. Ama benim için 83. madde çok daha önemli, önde gelen. Çünkü ondan vazgeçemezsin. Yasama dokunulmazlığını düzenliyor. Daha ne desin? Ne desin birader? Sen bu kararı sorgusuz uygulayacaksın birader. Hiç şansın yok senin. Ve biz hala bunu tartışıyoruz ya. Hala bunu tartışıyoruz. Devam edelim. Bir gün böyle. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Evrensel nasıl görmüş haberleri, bugünkü haberleri? İşçilere yasak, şirketlere kıyak manşetiyle çıkmış bugün. AKP iktidarı haklarını talep etmek için Ankara'ya yürümek isteyen madencileri engellerken madenci şirketlere Muğla'nın %59'unu ruhsatladı. Bugün Cumhuriyet'ten de okumuştuk bu haberi, biliyorsunuz. Yani Cumhuriyet'in gündeme getirdiği Muğla'daki o maden alanları ile ilgili bölüm, jeotermal elektrik santrallerinin düzenlenmesi, o alanların açılması, bu anlamıyla kullanılır hale getirilmesi, oradan okumuştuk. Ama size yayının başında hatırlattığımı Evrensel'in bugün hakkını teslim edelim. Bir tek o birinci sayfadan hatırlatmış. Çok önemli. Tecavüz faili Orhan hakim karşısında. İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürükleyen Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün. Orhan duruşmaya Segbis üzerinden katılacak. Kadın örgütleri Orhan'ın tutuklanmasını istiyor. Sadece kadın örgütleri değil, ben de istiyorum. Ben de istiyorum bir yurttaş olarak. Ya etrafınıza bakın. Tutuklanma istisnai bir tedbirdir. Bu yayını izleyen hukukçular. Yani sizlerin sözü bu, benim değil. Ben hukukçu değilim. Ama bunu bilecek kadar hukukla ilgilendim, duydum bunu. Tutuklanma istisnai bir tedbirdir. Bizde öyle uygulanmıyor ki. Bizde iktidara uygun davranan, davranmayan diye yapılıyor bu iş. İktidara yakın değilsen tutukla, tutukla, kaldır bunu. İki sağlıkçı daha COVID-19'dan öldü. COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısı her geçen gün artıyor. Türk Tabipleri Birliği son olarak eczane teknisyeni Hüseyin Seyirt'le ambulans şoförü Hasan Onur'un COVID-19'dan hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Allah rahmet eylesin. Yani bu kadarcık haber olabiliyorlar. Allah'tan yazmış Evrensel Gazetesi birinci sayfaya da, insanlar duyuyor. Yoksa diğerlerinde yok bu haber. Hala insanlar aynı şeyi konuşuyor. Hala aynı şeyi konuşuyor. Biz işte vaka sayısı şeffaflık için sakladık onu. Tamam, şeffaf. Biz şeffaflık istemiyoruz ya. Ben hiçbir yerde aklına gelmiyor şeffaflıktan. Burada da olmayalım. Bana da anlat. Dünya Sağlık Örgütü bilmesin sadece. Siz şunu düşünüyor musunuz? Hiçbir gazetecinin aklına gelmedi Dünya Sağlık Örgütü verilerini. Orada açıklanacak. Açık verilerde görülecek Türkiye'nin bildirdiği sayılar. Biz öğreneceğiz bunu. Yani bugün, yarın, ama öğreneceğiz. O zaman kim saklamış olacak? Mesela Sağlık Bakanı çıkıp şunu mu diyecek? Dünya Sağlık Örgütü bunu açıklamış olmakla aslında bizim yürüttüğümüz çalışmalara da uygun olmayan bir etkide bulunmuş oldu, olacağız, olmalıyız. Bunu deme şansınız yok ki. Niye açıklamıyorsunuz? Yurttaş niye bilmiyor bunu? Bak, Fransa'da adamlar yaparken diyor ki Macron, yani öyle çok sevilen bir lider falan da değil ayrıca. Sadece mecbur olduğu için. Vaka sayısındaki artış öngörülenin çok üzerinde. Ve dün sabah anlattım ya size. Yani önümüzde Noel var ya. Yani Hristiyan dünyası için çok önemli. O dönemde ticaretin canlı kalabilmesi için şimdi kapanmak zorunda. Bu kadar basit. Herkesin kafası çalışıyor bu kadarcık. Ve ondan sonra da altına vaka sayılarını diziyorsun. Kardeşim böyle delirmiş ortalık. Biz kapatıyoruz diyorsun. 8 kent, 8 büyük kent. Paris var aralarında. Dünyanın en büyük turizm rotalarından bir tanesi. Mecbursun, koymak zorundasın. Başka çaren yok ki. Yoksa senin için daha da kötü hale gelecek. Bizde hala yok. Yok demişken Yeni Şafak'a bakalım. Dur bak, Yeni Şafak'ta ne var? Çok acayip ya. Bu nasıl bir kafadır ya? Kanunsuz başkan. Edremit'te zeytinlikler talan ediliyor. Çok severler zeytinlikleri. Hastadır aslında bütün AKP iktidarı zeytinlikler yani zeytinliklere kıymayın diye sürekli üstünü başını parçalar herkes. Balıkesir Edremit'te CHP FETÖ işbirliğiyle tam bir zeytinlik talanı yaşanıyor. CHP'li başkanın yakın arkadaşı Nihat Sönmez'e ait arazi, bakanlığın zeytinliktir imara açılamaz kararına rağmen FETÖ'cü imar müdürü tarafından arsaya dönüştürüldü. FETÖ'cü imar müdürü kimmiş abi? Bakalım. Edremit Belediye Başkanı Selman Aslan'ı yazmışlar buraya. Nihat Sönmez diye biri var. Ahmet Merdan diye biri var. Yani sanırım dava açacaksınızdır değil mi Yeni Şafak gazetesine? Size alenen FETÖ'cü demişler çünkü. FETÖ'cü imar müdürü. Ya bu çok ciddi bir suçlama. Bence dava açın. Açmak zorundasınız. Tanıyan bilen varsa ve Edremit'te bu insanları, yani bu yayını izleyenlerden farkında, mutlaka fark etmişlerdir ama yani bu mutlaka dava açılması gereken bir şey bu. Mutlaka. Alenen FETÖ'cü demişler. Ha tabii, gazetenin nasıl bir gazete olduğunu sorgulamayalım mı? Vallahi sorgulayalım. Yani bak, bu gazete şöyle bir şey. Baş yazarının bugünkü yazısından 2-3 başlık okuyacağım size. Işıklar yanıyor diyen adam Türkiye'yi, hepimizi tehdit etti. Çok önemlidir bak Türkiye'nin tehdit edilmesi. Mesela kanlarınızda duş alacağız diyen herifle ilgili yazamaz bunu. Yazamaz. Olmaz. Talimatla buraya kadar. İlkel bir umut, kötücül bir dilek, bir acaba, bir belki dediler. Kötücül mü? Şş, gel buraya gel. Ne yapacaksın lan sen? Aşk şiiri falan mı yazacaksın öyle kötücül? Hani böyle kösnül, böyle kelimeler kullanarak mı? Oğlum geçti onlar, artık sallamıyor kimse. Ciddi söylüyorum, bak bunu Facebook'a falan yazarsan bu olmaz. Like alamazsın böyle yani. Ama iyi deneme yine de. Şu bölüm beni en çok ilgilendiren bölüm. Bak bu, çünkü bu cümleyi, kapat bu cümleyi. De ki bir daha kur lan şunu. Bir daha kur. Aynısını bir daha kur. Mümkün değil, yazamaz. Bak, zihinlerinizin yönetebileceği, hayallerinizin kaldırabileceği Türkiye yok artık. Kabul edin. Niye? Niye Türkiye için hayal kurmayacağız mı biz? Zihinlerinizin yönetebileceği, hayallerinizin kaldırabileceği Türkiye yok artık. Çok özür dilerim, Türkiye zihinle yönetilmeyecekse, yani uzmanla mı? Ama gelinen nokta bu işte. Bu adamlara bırakıldı bu gazeteler. Eskiden Yeni Şafak, sevin sevmeyin, Yeni Şafak'ta fikir tartışılırdı. Vallahi tartışılırdı bak. Ciddi söylüyorum, tartışılırdı. Şaşırtıcı gelebilir size. Köşe yazısında fikir tartışılırdı. Şimdi bu herifin elinde bu. Ve son cümle. Işıklarınızı açık tutun, sizi bilelim. Biz uyumuyoruz, siz de bunu bilin. Sen uykusuzluk mu çekiyorsun sen? Bu ondandır ama. Gerçekten bak. Yani bununla ilgili yapılmış psikiyatrik deneyler var. Google amcaya sorarsan anlatacaktır sana. Aşırı uykusuzluğun, özellikle böyle hani birbirini tekrar edecek şekilde sürekli uykusuzluğun insan zihnine oynadığı oyunlar vardır. Yani sanrılar böyle başlar işte. Bir süre sonra gerçeklik duygusunu kaybedersin, o aidiyet falan gider. Belki de böyle bir şey olabilir. Hani bir o açıdan da baktırmakta fayda olabilir. Ne bileyim, olabilir yani. Hani dost tavsiyesi yine bence. Yani sen bir baktır derim. Sen bilirsin ya, neyse, bana ne. Akşam gazetesine bakalım. Alkışlar Gazi'ye. Aynı haber. Sabahtaki haber bu. Ağrı'da 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yaralanıp gazi olan uzman çavuş Cengiz Erduran açtığı tazminat davasını örnek bir hareketle sonlandırdı. Askerlikten malulen emekli edilen ve 160 bin lira tazminat alan Erduran 2017'de 120 bin liralık tazminat davası açtı. Niye? Ne niye? 160 bin lira tazminat almış. Niye açmış davayı? Yani onu şimdi yazdırma bana. Sabah yazmış. Ya adam haklı. Haklı. Mahallen emekli olmak zorunda kalmış. Ve aldığım tazminat yeterli değil diyor. Doğru. Bundan vatanseverlik çıkartamazsın ki. Hadi çıkarttın. Davanın sonucuna bunu bağlayamazsın. Ama işte talimatla iş yapınca bu. Daha fazlası çıkmıyor. Devam edelim. Eski HDP'lilerin HDP-PKK ilişkisine dair açıklamalarını, bunu yıllardır yazılarında dile getiren Orhan Miroğlu akşama yorumladı. Ya çok özür dilerim. Ben Orhan Miroğlu'nu ciddiye alamayacağım. Ciddi söylüyorum. Hatta bana, ben bunu daha önce sosyal medyada da paylaştım. Fizikte Orhan Miroğlu düşüşü denilen bir teori olmalı bence. Ciddi söylüyorum. Kusura bakmayın, ben Orhan Miroğlu haberi falan okuyamayacağım. Ciddi söylüyorum. Bence çok gereksiz. Neyse ki onun yerine size anlatabileceğim dünyanın en şık gazetesi var. Bugün emekli için Takvim Gazetesi ne yazmış biliyor musunuz? Emekliye bütçeden zam çıktı. Normalde nereden çıkıyordu? Yok yani tabii bütçeden oluyor. Yani sonuçta kaynak ayırman gerekiyor da bu bütçeden zam çıktı. O böyle bir şansın yok ki zaten. Açıklanan enflasyon oranı ölçüsünde arada fark olduğunda o farkı ödemek zorundasın. Harbi mi? Evet. Hiç söylemediniz bunu. Ya biz de sevindik ya. Hadi be. Yanında yine aynı haber var. Bunu daha önce kullanmışlardı. İhtiyacı olana 1.000 lira. Hatırlıyor musunuz? Var. 1.000 liraya ihtiyacı olmayan var mı içinizde? Hakikaten ya. Benim ihtiyacım ne olacak? Böyle çat çat çat çat sıyırıyorum diyen var mı içinizde? 1.000 liraya ihtiyacı olmayan var mı? Gerçekten merak ediyorum. Yani olur ya benim yok dersin kardeşim. Alcı 120 dolar. 120 Amerikan dolares. Benim ihtiyacım yok ya istemiyorum diyen var mı? Zaten haberin başı kıçı yok ki bu kadar. İhtiyacı olana 1.000 lira. Ver. Verdin mi vermedim. Zaten yoktu ki. Ne 1.000 liralar gördüm zaten yoktular. Ne zaman emekli olurum? Olamazsın. Mümkün değil. Borsada kazanma yolları. İyi bilanço kazandırır. İyi orta gol getirir gibi. Nasıl? Borsada kazanma yolları. Ben Takvim Gazetesi'ne başvuracağım. Ve diyeceğim ki bana borsada kazanma yolunu gösterin abi. İyi bilanço kazandırır. İyi orta gol getirir. Bunu niye yazdın? Hiç önemi yok ki. Bak yazdığı borsada kazanma yolunun ne kadar trik olduğunu buradan gör. Bunu sen de yazarsın. Yemin ediyorum bak güzel kardeşim. Sen çok rahat yazarsın. Sakın bu insanlara inanıp ulan bunlar borsa biliyor ya. Ana vallahi sakın böyle bir şey düşünme. Hiçbir bok bildiği yok. Hiçbir bok bildiği yok. Özledik yenge. Ne yapacağım? WhatsApp'tan atacağım mesajı mı karıştırdın birinci sayfaya yazdın? Yolande Cabau eşi Snyder'le ayrılmaya karar verdi. Yeni değil ki o İstanbul'dan gitmeden. Lan Snyder mi kaldı? Adam unutuldu. Dava sürerken İstanbul özlemi depreşti. Dava sürüyor böyle içinde bir çekilme oluyor bir anda. Şöyle lan İstanbul özlemim depreşti. Allah Allah. Halbuki davada sürüyor diyorsun. Ne alakası varsa. Nişantaşı'nda çektirdiği fotoğrafı paylaşınca hayranları sevindi. Biz de seni özledik yenge. Ya ben sizin kafaya yemin ediyorum hayranım ya. Çok güzel kafa bu. Vallahi bak neyle çıkıyorsunuz, nasıl yükseliyorsunuz, inmeden orada nasıl bu kadar uzun süre kalabiliyorsunuz gazete birinci sayfası yapacak kadar. Gerçekten hayranıyım bunun. Biz de seni özledik yenge. Hastasıyız dede gibi. Böyle bir ilişki var Yolande Cabau'yla. Snyder'in eski eşi. İnatçı öksürüğe bir kaşık sirke. Sağlık konusu. Dur bir dakika. Dur bugün sağlık birinci sayfada çok yer alıyor. Niye? Dün de söyledim. Profesör Doktor Osman Erk geri döndü çünkü. Birinci sayfada sür manşetten gömüyor. Sür manşetten gömüyor. Mesela bugün demiş ki bağırsak vücudu korusak. Bağırarak mı? Yani ben mesela yüksek sesle çığlık attığım zaman vücudum korunuyor mu? Yoksa hani ya çok yaptığınız için kelime oyunu mu var diye düşündüm sabah görünce. Hani bağırsak, bağırsak. Hem bağırsak var içinde hem de bağırmak var. Çıkışta bir sıkıntı var o zaman. Ona bağlı bir bağ. Ama eğer öyle bir şeyse o sağlık korunmakta geç kalınmış demektir. Meme yapar o bir süre sonra. Ciddi su elimle gösterdim çok özür dilerim. Meme yapar. Valla ondan sonrası zor. Bağırsaklar bağışıklık sistemini nasıl çalıştırıyor? Diyorum ya böyle zaman zaman Türkçe konuşmak için çok güzel temrin bu ya Takvim Gazetesi. Bağırsaklar bağırsakları bağırmak bağırsak bağışıklık sistemini nasıl çalıştırıyor? Hani kahtalı Kamil kağıthaneden kayığa bindi gibi. Güzel. Faydalı bakterilerin görevi nedir? Soru mu bu? Aha bilmiyorum. Çok hazırlıksız yakalandım ya. Nedir? Yani faydalı olmak mı? Hangi besinde bulunuyor? Ne? Faydalı bakteri. Bakteri mi? Ya hocam bunu bir toplayıp mı yazsanız acaba? Tam olmamış bu. Ya da sizin yazdığınızın içinden bu öne spot çıkartan arkadaşla bir konuşun. Olmuyor çünkü bu. Ne dediğiniz hiç anlaşılmıyor. İnsan ben baktığımda hep şöyle diyorum. Ya yerliler bir şey anlatmaya çalışıyor bize. kurban mı istiyorlar, yolun bundan sonrasını yürümek mi istemiyorlar? Hani klasik geyik ruhlarımız geride kaldı, yetişemediler, biraz bekleyelim falan mı? Bilemedim ki. Nerede bulunur bunlar? Ne? Faydalı bakteri. Bul bana, çık hemen bir miktar faydalı bakteri bul, çabuk. Mucizevi besin sirkenin faydaları saymakla bitmiyor. Kilo vermeyi sağlıyor. Kilo vermeyi sağlıyor. Vay. Öksürüğe iyi geliyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor. Kan şekerini dengeliyor. Bir reflü hastası olarak size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kafanıza göre sirke falan içmeyin. Bak bir daha söyleyeyim. Kafanıza göre sirke içmeyin. Öksürüğüm var, sirke içeyim. Reflüden geberirsin ondan sonra. Vallahi bak. Çok iyi ya. Yani yüksek tansiyonu düşürecekmiş. Dur çakayım. Ölürsün, ölürsün reflüden. Ölürsün. Bunu sakın ha, sakın. Çocukları bir alalım bir kenara. Bir kenara alalım. Önemli çünkü bugünkü soru Nafis Karagözoğlu'na gelen önemli bir soru gerçekten. Hani içinde seks var mı? Var mıydık? Belki biraz. Ama çocukları bir kenarda tutun. Sorumuz şu. Yeni evliyim. Allah müstesna, ne güzel. Eşim hep bahane buluyor. Ne yapayım? Tam olarak doktordan ne bekliyorsun? Aracılık etmesini mi? Lan bu doktora niye yazılır oğlum? Bahane buluyor. Nasıl bahaneler buluyor? Bizimle paylaşmak ister misin? Hani klasik mi böyle, başım ağrıyor falan. Çok yorgunum. Eğer buysa bu doktorluk değil bunlar. Valla. Yani başım ağrıyor. Hani doktor sana baş ağrısının gerekçesini bulmadan bir şey veremez ki orada. Başım ağrıyor. Çak bir tane ağrı kesici. Onun olmaz ki o. Başın niye ağrıyor, ona bakmak lazım. Çok yorgunum. Belki gerçekten yorgun. Onun da doktorla bir alakası yok. Şunun yorgunluk seviyesini bir ölçebilir miyiz? Ona göre, çünkü hazır bekliyorum ben. Gördüğünüz gibi bir tek don kaldı. Hazırım. Eğer yorgun değilse vallahi çekeceği var falan. Bunu yapamazsın ki. Doktorluk değil bu. Nasıl anlaşacağız, nasıl uzlaşacağız bilemiyorum ama. Yeni evliyim, eşim hep bahane buluyor. Valla senden ötürü de olabilir. Bir bak. Ama bunun öncesinde konuş konuş. Konuş ya. Eşin iyi bir insan olabilir, bir konuşsana. Belki düzgün biridir ya. Ya kim bilir kardeşim, olabilir. Şimdi bu günün, valla ben buna bindim arkadaşlar. Pakistan'da 2003 yılı, bir Google'dan bakar mısınız ya, 2003'ün Ekim'i falan mıydı? Herhalde Ekim olması lazım. Büyük Himalaya depreminde, çok büyük deprem oldu orada. Burada daha önce de konuşmuştuk ya. Oraya gidip bir süre işte Pakistan'da kalınca ben buna bindim. Pakistan'da orayı bilen giden gören varsa, Hindistan'da da var aynı şey. Orada da görürsünüz. Bizde hani bu triportörler vardır. Eskiden benim çocukluğumda sütçüler kullanırdı. Aslında motosiklettir, arkasında ufak dandik kasası vardır. Hatta onun üstünde tente çeker bazıları. Kamyonet gibi kullanır. Ama aletin canı yoktur zaten yani. Sonuçta böyle dandik 300 cc'lik falan bir motordur o. Pakistan'da bunu çok kullanıyorlar taşımacılıkta. Bir de sağına soluna tutunur orada herkes. Yani yürüyen bir şey gördüğü anda herkes üstüne çıkıyor Pakistan'da ve Hindistan'da. Tren olur. Uçağı yakalasın çıkar bak. Valla ciddi söylüyorum, bilerek söylüyorum bunu. Yolda gezerim. Ha, bu tam tuk tuk değil de. Tuk tuka benziyor ama tam tuk tuk değil bu. Biraz daha değişmiş hali. Şimdi bunun kasalısı arkayı kasayı yapmış, üstüne de tenteyi çekmiş. Şimdi buna tutunan insanlar var. Kırmızı ışık haberin başlığı. Grafikerin saplaması. Büyük saplamış hem de. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın fotoğrafı var. Başka alakasız bir yerde. Bu cihazın üstüne çıkmış insanlar var. Ha, çok kişi ölüyormuş bu yüzden Pakistan'da yazmış Feri Rumuzlu izleyici. Çok. Üstünden düşen insanın haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. Yani bunu bir şekilde önünden giden her şeye tutuluyor insanlar. Tutuluyor ya, yapışıyor herkes böyle. Laps diye yapışıyor. Ha, 8 Ekim 2005, yaşa. Ben 2003 dedim değil mi? 2005 doğru. Önünden geçen bir şey eğer uygun süratteyse herkes çıkıyor üstüne oralarda. Burada da çıkılmış. Şimdi solda Ali Babacan var arkadan tutunanlarda. Fakat Ali Babacan'ın kafayı öyle birine eklemişler ki adam Ali Babacan'dan 35 santim daha uzun. O yüzden böyle hani insandan çok brontozora benzeyen bir tip çıkmış ortaya. Kafa küçücük, upuzun bir vücut. Bayağı bildiğin Cedi Osman yani vücut. Öyle. İkinin üstü kesin. Yanında Ahmet Davutoğlu var. Onun yanında Selahattin Demirtaş var. Nereye tutunduğu tam anlaşılmıyor. Çünkü grafiği tam oluşturamadığı için. Yani bu kıçından uyduruyor çünkü herif. Yapıyor bunlardan kafa 3 milyon zaten. O şahane olmuş. Ne o ya uçak mı o falan diye saplıyorlar ya. Bunların hepsinin ortak özelliği sırt çantaları var. Ben haberde ilk anlamadığım bu oldu. Niye sırt çantası? Okuldan dönenler bunlar. Vallahi bildiğiniz okuldan dönenler. Zaten haberin başlığında da okuldan dönen demiyor ama şunu diyor. Muhalefet darbe imasına ses çıkarmadı. Kaos çıkacağını sandı. Ancak o mesajı atan kişi çark edince hepsi iyot gibi açığa çıktı. İyot? Ya öyle kullanılır ya onun için yazdık. Selahattin Demirtaş'ın ha, kim yazdı onu görmedim evet. Selahattin Demirtaş tutunmakla duvara işemek arasında bir el pozisyonuna sahip. Yani öyle tutunuyorsan düşersin. Daha çok böyle duvar dibinde kimse geliyor mu diye bakarken işer gibi görünüyor. O konmuş. Her zaman olduğu gibi ortaya Temel Karamollaoğlu konulmuş. Temel Karamollaoğlu'nun üzerinde bir eşofman üstü var. Ve eşofman üstü hani daha çok böyle Rusya'da son dönemlerde çıkan rapçiler var ya. Tripalovski mi ne öyle bir şey deniyor onlara böyle. Üç çizgili şey giyiyorlar. Adidas eşofmanlar giyiyor. Saçma sapan şarkılar söylüyor. Daha çok onun gibi ve yüzünde yine aynı bakış var. Benim burada ne işim var? Benim hiç alakam yok olayla. Oturmuş tam tentenin ortasında oturuyor uzaklara bakıyor. Önde Meral Akşener var. En öne oturmuş. Hani kadın diye ona pozitif ayrımcılık yapmışlar. O ayrı bir yerde duruyor. Herhalde o kadar insanın arasında ayakta dikilecek olan o değil. O oturmuş, arkaya dönmüş bakıyor. Kemal Kılıçdaroğlu var. O içine binmiş. Triportörün. İçinde oturuyor. Ama şaşırtıcı detay şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağında Nike ayakkabı var. Ayakkabı ters. Yani Nike'ın işaretine bakacak olursan ayakkabı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru duruyor. Egzorsist mi oğlum bu? Niye böyle yaptınız? Yani yapıyorsun hiç olmazsa şununla uğraş. İşte tek detay ya Nike logosu var çünkü. Anlaşılıyor logonun çıkışından baktığın zaman ayak ters. Yani ayak içine doğru dönmüş. Kafa muhtemelen 360 yapıyor. Dönüyor böyle. Hani şey çıkartarak böyle içinden şeytan çıkacak gibi. Ve önde bir de bunu kullanan abi var. Alakası yok. Klasik bu Pakistan'ın oturuşudur. Hindistan'da da benzerini görürsün ama Pakistanlılar çok yapıyor bunu. Sol ayak dışarıda. Alet gidiyor. Bak şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Şu aletin canı nedir ki bu kadar insanı taşıyor? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş, oturan Temel Karamollaoğlu, önde Meral Akşener, içinde Kemal Kılıçdaroğlu, bir de aracın sürücüsü. 7 kişi. Yani aletin mümkün değil gidebilmesi imkansız. İmkansız. Ama herif böyle bir grafik yapmış. Olay Türkiye'de geçmiyor çok net. Ama altında muhalefetle ilgili bir şey yazılmış. Artık bu gazetede grafik hikayesi bambaşka bir boyuta gidiyor. Yarın bir gün bence gazetecilik fakültelerinde bu incelenmeli. Ciddi söylüyorum. Bak birinci sayfa tasarımında çok önemli. Nasıl yapılmaz? Sizi nasıl kekleyebilirler diye anlatmak lazım. Sizin grafikçi sizi büyük yiyor. Bak çok büyük yiyor, yemin ediyorum. Büyük yiyor yani. Ayakkabı, Kemal Kılıç, yani anladınız değil mi dediğimi? Ben bu tarafa bakıyorum ya haliyle ayaklarım da bu tarafa doğru duruyor değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayak ters duruyor kendine doğru. Artık nasıl yaptılarsa. Yapmışlar ama ya. Ekmeğe zam var. Ne yapalım sevinelim mi? Ama 2 günlük haber bu. Olsun biz yeni duyduk. İstanbul'da ekmek zamlandı. 200 gram ekmeğin fiyatı 1,25 liradan 1,5 liraya çıktı. Bak dünkü haber. Dün öngörmüştük ya bunu. Daha uyanamadılar bunu kullanırlar diye. İktidar gazeteleri. iPhone'un yenisi 12'nin fiyatının üzerinden haber yapmışlar. Kim alır acep? 23.600 lira. Apple'ın son modeli iPhone 12 Türkiye'de ön satışa çıktı. 23.600 liralık fiyatı duyan şoka uğradı. Araba alınır. Ama dün bak Bülent Mumay'ın yaptığı paylaşım önemli. O yüzden sabah hatırlattım size. 11'in çıkış fiyatıyla aynı aslında. $999. Bu da aynı. Ama arada senin 11'den 12'ye geçişte sadece dolar karşısındaki devalüasyon oranının %40. Bir de üstüne vergi gömüyorsun. Oluyor mu sana 23.600 lira? Kim alır? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ama alana niye aldın deme şansın yok ki. Fiyatını Apple değiştirmemiş. Bizim ekonomimiz kötü. Dolar karşısında sürünüyoruz. Ama mesela buna karşı insanları başka yere yönlendirmek için Barış Bey'in söylediği gibi Diyanet'ten bir haber koymuşlar. Benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun diyeyim de. Diyanet'ten fetva. Eşek sütü caiz değil. Mecbur kalınırsa hastalık tedavisinde kullanılabilir. Eşek sütü mü? Allah aşkına 83 milyon insanın içinde kaçınız gördünüz eşek sütü? Bak neyle ilgilendiklerini bilin diye okudum bu haberi. Çünkü yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Ama onun dışında otla bokla uğraşmayı çok seviyorlar yani. Saçma sapan fetvalar. Ergün Diler yok mu? Var, aynı kafa diye bir yazı yazmış bugün. Yazının içinde aynı bırak kafa yok. O yüzden okumayacağım. Yani öbürünü daha uzun saçlı olanını okuduğum için küt kestirenini bugünlük sizden af diliyorum. İlk yayında tanıttım ama hep yaptığım gibi. Bu haftanın kitabı Salgın. Tükeniş çağında dünyayı yeniden düşünmek alt başlığıyla çıkmış bir derleme kitap bu. Didem Bayındır tarafından derlenmiş ama içinde farklı isimlerin kendi alanlarının Covid salgınından, bu bütün dünyayı, küreyi etkileyen pandemiden nasıl etkilendi ve bundan sonrasında nasıl devam edebileceği, nasıl dönüşümlere uğrayabileceği tartışılmış. Gerçekten önemli bir kitap. Çünkü sadece ekonomiyi görmüyorsunuz mesela. Medyayı, siyaseti, sanatı, tarihi görüyorsunuz. Tarih, özellikle salgın hastalıklar tarihi bu saatten sonra nasıl yazılacak? Çok önemli makaleler var. Hepinize yürekten tavsiye ediyorum. Telek Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Ama bugünü anlamak değil sadece, önümüzdeki döneme ilişkin bir projeksiyon yapabilmek açısından da son derece önemli bir kitap. Arkasındaki de bunu çekince çıktı tabii. Thomas Hardy, bizim iki haftada bire düşürdük biliyorsunuz klasikleri. Öbür türlü ben okuduğum kitapları anlatamıyorum çünkü burada. Thomas Hardy'nin çok önemli bir kitabı Çılgın Kalabalıktan Uzak, Nihal Yayınobalı'nın çevirisiyle Can Yayınları'ndan çıkmış versiyonunu konuşacağız. Burada biraz hem Hardy edebiyatı konuşacağız. İngiliz edebiyatının içinde onun yerini konuşacağız. Onun özellikle doğa tasvirinden bahsedeceğiz. Mizah etkisinden bahsedeceğiz. Entrika anlayışının ki hani bu dönem İngiliz edebiyatında okuyanlar, yazanlar, bilenler vardır. Çok fazladır. Yani böyle bir entrika kurulur ve o entrikanın çözülüşüdür aslında anlatılmaya çalışılan. Ama bu önemli örneklerinden biri. Çılgın Kalabalıktan Uzak önümüzdeki haftanın kitabı olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftayı birlikte tamamladık. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülke için hayallerimiz var. O zaman oturup konuşmalıyız diyoruz. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirebilir. Oysa direnmek mümkün. Burada 5 yıldır yaptığımız gibi. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam edelim. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Onu lütfen kullanın. Onu lütfen kullanın. Para pul harcamadan verebileceğiniz en büyük desteklerden biri. Abone olun bu kanala. Çünkü bunu yaparak, o sayının artmasına yardım ederek, bu ülkede saçma sapan medya düzenine, baskıyla oluşturulmuş, köşe taşlarının yazdığı çizdiğine hepimiz mahkum değiliz. Biz seçeriz demiş olacaksınız. Ve bunu yapabilmenin yolu tam da buradan geçiyor. Abone olun. Bir tek mail adresi yazarak yapacaksınız bunu. 5 kuruş ödemeyeceksiniz. Bir de yanında zil işareti var. Onu da tıklayacak olursanız o da yayınlar başlamadan size haber gelecek demek. Katıl diye bir düğme göreceksiniz. Katıl düğmesinin anlamını YouTube kanalımın başında bir kısa videoyla açıkladım. Ama bir kez daha söyleyeyim, bu isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. İstemezseniz kullanmayacaksınız. İstemeniz YouTube'un sağladığı bir imkanla bana, bu yayının yayıncısına küçük aylık katkılarla destek olabileceğiniz manasına geliyor. Ama istemezseniz gerçekten bir önemi yok. Çünkü bu yayınlar her zaman parasızdı ve her zaman parasız olmaya devam edecek. Bu size 5 yıllık ve bundan sonrası için de taahhüdüm. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne bu saatten sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.